Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir dengeliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RS FM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Bugün 28 Haziran 2019 Cuma. Dünyadan haberlerle karşınızdayız diyeceğim ama bugün haber kısmını na pek girmeyeceğiz. Bugün yoruma ayırdık ekseni, öyle diyeyim. G20 zirvesi var. Japonya'nın Osaka kentinde başladı. Hakikaten önemli bir zirve bu. Biz de bu zirveden yola çıkarak küresel gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel gelişmeler lerdeki durumu, Donald Trump'ın Amerika'sında, Orta Doğu, Çin, Rusya, Amerika ve tabii ki Türkiye'deki durumu anlamaya çalışacağız. Gidişatı anlamaya çalışacağız ve programın aslında eksen özel olarak belki formatlamaya çalıştım. Ben Ergin Yıldızoğlu hocaya bağlanacağız. Cumhuriyet Gazetesi yazarı, iktisatçı, Londra'ya bağlanacağız ve G20 vesilesiyle aslında küresel gidişatı konuşacağız. Hakikaten çok kritik başlıklar var. G20 zirvesinde de 2 gün sürecek, 28-29 Haziran tarihlerinde sürecek kritik başlıklar var. Amerika'nın Çin'le ticaret savaşları, Amerika'nın Rusya'yla yaşadığı gerilimler, Doğu Avrupa, işte uluslararası silahsızlanma anlaşmaları öne çıkıyor. Orada da Amerika'nın Türkiye ile ilgili gerilimleri de var. Başka ülkelerde eksik değil elbette ama bizde de işte F-35, S-400 gerilimi devam ediyor. G20 dediğimiz aslında dünyanın işte resmi ismi, işte bu zirvenin finansal piyasalar dünya ekonomisi zirvesi aslında. Tabii ekonomi her şeyi belirliyor. 20 ülke hakikaten 1990'ların sonundan bu yana liderleri dünyanın, ilk başta G7 ile başlamıştı. Maliye bakanları, Merkez Bankası başkanları bir araya geliyordu ama küresel sistemin gelişmesiyle birlikte bir G20 formatı oluştu. Özellikle 2008 krizi, küresel kriz sırasında oluştu ve aslında işte yılda bir kere toplanıyorlar. 2011'den bu yana bu G20 formatı toplanıyor. Hangi ülkeler var? Amerika var, Almanya var, Avrupa Birliği ülkeleri var. Avrupa Birliği var daha doğrusu. Arjantin, Avustralya, Birleşik Krallık, yani Britanya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, işte Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan var, Rusya var, Meksika var, Latin Amerika'da, Güney Amerika'dan Japonya var, Kanada var, İtalya var, Suudi Arabistan var ve Türkiye var. Şimdi bu ülkelerin liderleri toplanıyorlar ve aslında küresel çapta gayri safi hasılanın %85'ini oluşturan ve dünya nüfusunun yaklaşık %70'ine sahip bu ülkeler, ticarette de öne çıkan ülkeler, bu ülkeler yatırımlarda da öne çıkan ülkeler, bu ülkeler arasında, liderleri arasında gerilimler çözülmeye çalışılıyor. Pek sonuçları alınıyor mu? Politikalar etkileniyor mu? Hele de bu kritik dönemde 2019 senesinde neler çıkabilir? Kolay değil. Amerika Birleşik Birleşik Devletleri'nin Çin'le ticaret savaşlarının daha da vahimleşmesine sebebiyet verecek. İşte Trump'ın gümrük duvarlarını yükseltme politikası, ki küresel neoliberal dünyada da tepkiler çekmişti. Onunla beraber çok kritik bir başlık haline aldı. Çin çünkü yükselen güç. Dediğim gibi Rusya silahsızlanmadan tutalım da Rusya'nın Orta Doğu'daki varlığına, Doğu Avrupa'daki NATO etkinliğine, Karadeniz'deki sıcak duruma, Ukrayna üzerinden yaşanan uzanan bir dizi başlık var. Ve Donald Trump tabii Amerika'ya liderlik ediyor. O yüzden de biraz daha herkes dikkat kesilmiş vaziyette Donald Trump'ın gaflarının tekrarlanması vesaire derken. Tabii biz Ergin Yıldızoğlu ile birazdan G20'den başlayacağız. Küresel ekonomi, ticari duruma bakacağız. Ülkeler arasındaki yapısal sıkıntılar ne aslında? Belki dünya ekonomisi, kapitalizmin vardığı aşamadaki yapısal sıkıntılar aslında ülkelerin tutumlarını da belirliyor. Nereye doğru gidiyor anlamaya çalışacağız. Ergin Yıldızoğlu tabii Amerika'daki yeni sürece, ki kampanya başladı, başkanlık seçimi 2020'de, bir şey de kalmadı aslında, çok çabuk geçiyor biliyorsunuz. 2020'de Amerika'da seçimler var. Trump için seçimler de belirleyici, yeniden kazanmak istiyorsa. Dolayısıyla Ergin Hoca'nın yeni hazırladığı BBC'de yayınlanan haberden de, analizden de yola çıkarak soracağız. Amerika'da ne olur hakikaten, Trump kazanır mı? Orta Doğu'ya önümüzdeki yıllarda bunların etkileri ne olur? Amerika, Çin başlığı ve tabii ki Türkiye'deki son durum, seçim sonrası oluşan, kendisine soracağız, anlamaya çalışacağız birlikte. Ama önce size bir şarkı dinletmek istiyorum. Uzun bir söyleşi yapacağız Ergin Hoca'yla birlikte. Deep Purple'dan Anthem'i dinleyelim. Bir şarkı dinleyelim, bir soluklanalım. Ondan sonra küresel tura çıkacağız. Bizden ayrılmayın efendim. When the night wind softly blows through my open window, then I start to remember the girl that brought me joy. Now the night wind softly blows sadness to tomorrow, bringing tears to eyes so tired, eyes I thought could cry no more. If the day would only come, then you might just appear, even though you'd soon be gone. When I reached out my hand, if I could see dark and whispering room, memories still bring me a numbness to my feelings. Take my hand and brush my brow. In the warm and fever dark, heart is madly beating. My crazy thoughts are whirling. When the night wind softly blows, if the day would only come, then you might just appear, even though you'd soon be gone. When I reached out my hand, if I could see you, yeah.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RS FM'de.
Evet, şimdi telefon attığımızın diğer ucunda Cumhuriyet Gazetesi yazarı, iktisatçı hocamız Ergin Yıldızoğlu var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk.
Hocam şimdi Türkiye çok hareketli günlerden çıktı. 23 Haziran tekrar seçiminin ardından işte dünyaya dönüp yeniden bakıyoruz. Türkiye'deki gelişmeleri dünyadaki gelişmelerden ayırmak çok mümkün olmuyor. Ve hakikaten de çok tuhaf resimlerle karşı karşıyayız küresel çapta. Şimdi hafta sonu G20 zirvesi Osaka'da başladı. Devam da edecek. Liderler düzeyinde temaslar söz konusu. Türkiye'den Cumhurbaşkanı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Ama tabii küresel meseleler daha herhalde belirleyici. Türkiye'nin bir takım dertleri de kritik olsa bile özellikle Putin-Trump görüşmesi bekleniyor. Çin lideri Xi Jinping'le Trump arasında görüşme bekleniyor. Böyle üst düzey temaslar ve bu temasların altını dolduran başlıklar var. Çok yığılmış vaziyette. Dünya ticaretini ilgilendiren, silahsızlanmayı ilgilendiren bir de Donald Trump faktörü de var demek lazım herhalde. O da kampanyasına başladı Florida'da geçtiğimiz günlerde. Şimdi önce G20'den başlayarak sormak istiyorum size. Bu zirveden dünyanın küresel çapta gidişatını dengeleyebilecek herhangi bir şey çıkma olasılığı var mı? Yoksa çelişkilerin giderek daha keskinleştiği bir yere doğru bu götürür? Nasıl okumak lazım bu zirvenin anlamını?
Ya şimdi az önce Wall Street Journal yani 10-15 dakika önce geçti. Çin'in Amerika'yla anlaşabilmek için ileri sürdüğü koşullar çok ağır şu anda. Ticaret anlaşması yapabilmek için diyor ki Huawei'ye koyduğun engelleri kaldıracaksın. Teknolojiye koyduğun engelleri, ticarette koyduğun engelleri kaldıracaksın. Bütün ticari yaptırımları kaldıracaksın. Ondan sonra görüşeceğiz. Şimdi bu kolay kolay bir çözüme ulaşılamayacağının işareti bu. Gerçi denebilir ki çok yüksek bir noktadan başlanır pazarlık. Ondan sonra yerlerde çözüm bulunabilir ama sorun şurada. Çin ile Amerika arasındaki sorun sadece bir ticaret sorunu değil. Dolayısıyla iki tane liderin bir ticaret savaşı konusunda anlaşmalarıyla aşılabilecek bir sorun değil. Bu ticaret savaşlarını gündeme getiren ki aslında aynı zamanda teknolojik gelişme savaşları bunlar getiren olay iki tane büyük gücün dünya üzerindeki hegemonya rekabeti zemininde kapışmış olmaları ve bu kapışmanın kısa vadede çözüme ulaşması, ikisinin birlikte bir ortak çalışma zemini bulmaları ve dünyanın düzenini istikrara kavuşturmaları mümkün değil. Çünkü aynı zamanda bir konu daha var ki bu yüzden büyük olasılıkla iki tarafta birbirini suçlayacak biraz sonra. Bütün ekonomik göstergeler 2020'ye doğru ters yönü gösteriyor. Tartışmalar 2020'de bir durgunluk olacağı konusunda tamamen anlaşmış insanlar, ekonomistler. Bunun bir resesyona dönüşebileceği konusunda gittikçe artan bir mutabakat var. Ve bir de tabii ki hemen bununla beraber çok ciddi bir mali kriz olasılığından bahsediliyor. Bu 2018 sonunda başladı bu tartışmalar. Hiç azalmadan gittikçe yoğunlaşarak devam ettiğine göre ve gittikçe yeni iktisatçı ve analistçi katıldığına göre bu tartışmaya bunu da göz önüne almak lazım. Bu ve burada ticaret savaşlarının çok önemli tetikleyici rol oynayacağından bahsediliyor. Şimdi bu koşullarda hakikaten 2020'ye krizle girdiğimizde Trump'ın da 2020'de seçilmek gibi bir iddiası var yeniden.
Evet. Hocam Trump'a geleceğim.
Karşı tarafı suçlamak durumunda.
Durumunda. Evet. Oraya hemen Trump'a da geçilecek. Hemen Trump'a da geçeceğim ama şunu sormak istiyorum. Şimdi neoliberal dünyanın mottosu çok uzun süre win-win diye andıkları, kazan kazan dillerden düşmüyordu. Türkiye'de de çok kullanım değeri kazandı bu. Ama giderek herhalde artık bu döneme nokta koymak lazım. Bir Çin'in başını çektiği küreselleşmeci daha önce de konuşmuştuk sizinle. Avrupa'da da aslında bunu savunanlar eksik değil. Mesela Almanya, işte İtalya, hatta Fransa falan. Ama yani bunun da bir yerde bu transatlantik hattında da bir çatlama da yaratıyor. Yaratmıyor da değil, en son işte Rusya ile Almanya arasında Kuzey Akım 2'de gördüğümüz gibi falan. Ama yani dünyada birileri bu İran muhabbetine geldiği zaman Avrupalılar anlaşma, hani beğenelim beğenmeyelim İran'daki yönetimi, ortada bir BM onaylı anlaşma var. Amerika tek taraflı uymuyor. Avrupalılar ay aman anlaşmayı koruyalım diyorlar fakat hiçbir şey yapamıyorlar. Dolayısıyla etkileri olmuyor. Aynı şekilde silahsızlanma anlaşmalarından Amerika çekiliyor. Rusya'ya diyor ki işte sen orta menzilli nükleer güçler, kuvvetler anlaşmasına uy diyor. Ama bir taraf öbür taraf uymayınca öbür taraf nasıl uyacak? Bu nasıl bir win-win? Win-win'in sonuna geldik herhalde, değil mi hocam? Yani
şimdi, çok net. Tabii yani aslında bu bugünden biraz geriye getirmek lazım da, ama esas dönüm noktası olarak finansal krizi söyleyebiliriz. Yani finansal kriz neoliberal modelin, kriz yönetim modelinin iflas ettiğini bize gösterdi. Yani hatırlayan var mı bilmiyorum ama 2008 Davos toplantısındaki tartışmaları izleyenler şunu gördüler. İş adamları oraya gelip siz bize bilmem ne dediniz, bak ne oldu. Alan Greenspan'ın ya benim ideolojim hayata uymadı, ben bir şey bekliyordum halbuki başka bir şey oldu diye itiraf etmesi, bu işin düşünsel olarak da bittiğini gösteriyor. Ama yerleşik bir model var. Bu yerleşik model sadece bir ekonomik model değil. Bu aynı zamanda bir hegemonyayı destekleyen bir model. Aynı zamanda yerleşik bu modelin kurumları var. İşte örneğin dünya serbest ticareti var. Tedarik zincirleri kurulmuş vaziyette dünyanın her tarafında. Bu yüzden bu model çökerken bütün bunlar, yani küreselleşme diye bunu popülerize edildi zamanında, yavaş yavaş sökülüyor yerinden ve çözülüyor. Tedarik zincirleri geri dönmeye başlıyor, kopmaya başlıyor. Yeni modeller, yeni bölgelere geçmeye çalışıyorlar. Afrika üzerinde rekabet gittikçe, ham maddeler üzerinde, özellikle kıymetli mineraller üzerinde gittikçe artıyor. Şimdi bir model çözülüyor, karşısında bu modeli yerleştirecek ekonomik bir model yok. Yani Çin'in sunduğu bir yönetişim modeli var. Ama bu bir ekonomik, ya bir sermaye birikim modeli değil bu. Artı ayrıca Çin'in getirdiği, sunduğu yönetişim modeli, yani işte tek parti tarafından yarı dirijist, yarım serbest piyasa falan, karışık bir şey. Ve Çin'in bu modelin yerleşmesi için birisinin, Çin'in tabii ki bu modelin sahibinin, hegemonik düzeye yükselmesi gerekiyor ki bunun kurallarını, koşullarını herkese dayatmaya başlasın. Şimdi Afrika'da ciddi şekilde yerleşiyor. İşte bildiğimiz gibi tek kuşak tek yol projesi var. Buradan yeni bir küreselleşme, yani mekan düzenlemesi yapıyor. Amerikalılar da son derece, tabii ki Güney Asya denizinde, sularında, Pasifik'i düşünmek lazım. Amerikalılar çok tedirgin oluyorlar bu durumda. Ve ellerinden gelen bütün direnişi koymak durumundalar. Kendileri açısından, kendi ekonomilerin avantajlarını koruyabilmek için. Dolayısıyla Trump'ın kişiliği istikrarsızlık unsuru olarak var bu işin içinde. Ama Trump'ı aşan bir şey de var burada.
Peki ama yani tabii,
bir yapısal bir değişiklik dönemindeyiz. Trump gibi birilerinin ortaya çıkması da bir, nasıl söyleyeyim, terslik gibi gözüküyor ama tarihe dönüp baktığımızda geçen döneme, yani 1930'lara baktığımız zaman dünyanın başında devletlerin başındaki insanları da görüyorsun. Hiçbiri daha akıllı değil Trump'tan o zaman da. Yani bu garip dönemler garip insanları
çıkartıyor,
yaratıyor.
Evet, sonuç yani. Trump aslında sonuç bu sürecin sonucunda gördüğümüz sonuç, şey.
Maalesef yani hani şeyin galiba Gramsci'nin lafıydı. İşte bir bölüm bir model öldü, diğer bir model de daha doğmadı. Bu karanlıkta canavarlar ortaya çıkıp dolaşmaya başlar. Böyle bir noktadayız şu anda. Evet.
Şimdi tabii Amerika'da hakikaten biz çok başımızı kaldırıp bakamıyoruz Türkiye meselelerinden ama çok ciddi tartışmalar yaratıyor. Trump'ı artık böyle hani magazin figürü gibi algılamaya da başladık. Sosyal medyadan ve Twitter üzerinden verdiği mesajlardan. Ama şimdi ne diyecek? Acaba bir sonra ne diyecek falan diye. Dış politikası, iç politikası, kadınlarla ilişkileri falan derken ama ciddi ciddi dünyanın hala bir şekilde askeri olarak hegemon ülkesinde bir başkanlık yarışı için de düğmeye basıldı. İçten içe Demokrat Parti kaynıyor. Ben artık aday sayısını unuttum açıkçası. O kadar çok çok fazla aday var ki tabii elenecek, silkelenecek. Trump ise zaten seçilmekte kararlı gözüküyor. Ama o kadar çok sarstı ki Amerikan siyasetini, Amerikan medyasını, Amerikan kamuoyunu. Aslında bizim belki Türkiye'den de bildiğimiz bir üslupla demek lazım. Yani kurumsal siyasi yapıyı çok fazla çalkaladı. Basına çok fazla meydan okudu. Bu belli oranlarda popülerite sağlasa bile genel olarak da Amerikalılar biraz böyle hani Trump'a bakıp homurdanıyor gibi de bir durumları var. Tabii ki sınıfsal farklılıklar gösteriyordur, kimlikler açısından farklılıklar gösteriyordur ama hani üslubu, retoriği çok acayip Amerika'da işittiğimiz tarzda değil. Şimdi nasıl bakmak lazım? Trump hakikaten bu seçimi alabilir mi? Daha çok da tartışacağız ama bu kampanyanın başlaması vesilesiyle sonuçta bu hegemon güce liderlik ederse bu durumda işte 2024'lere kadar da Trump olgusuyla yaşamamız gerekecek dünya olarak. Nasıl değerlendirmek lazım?
Birkaç şeyi birden düşünmek gerekiyor herhalde. Yani Trump'ın bu seçimi kazanıp kazanmayacağını konusunda sağlıklı bir fikir üretebilmek için. Bundan bir tanesi Trump'ın karşısına kim çıkacak demokratlardan? Burada şu anda en öndeki 2-3 kişiden geride geliyor Trump. Bu bir. İkincisi Trump'ın seçime girmeye hazırlandığı zaman ekonomi ne durumda olacak? Şu anda Trump toparlanması diye bahsedilen toparlanma tükenmiş durumda. Yeni yapacak bir şey de yok faizleri düşürmekten başka. O da Merkez Bankası'yla kavga ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde işler ters giderse ki gidecek, Merkez Bankası'nı suçlayacak. Ama şöyle çok ilginç bir şey okudum ben geçenlerde. Bir önemli bir uluslararası finans fon yönetiminin analisti, ekonomi resesyona girerse Trump seçimlere aday olmaktan bile vazgeçebilir diyor. Şimdi ilk anda çok saçma geliyor fakat şuradan düşündüm birden. Trump her şeyi para üzerinden ve iş adamı olarak hesaplıyor. Seçim çok maliyetli bir şey, seçime girmek ve bunu cebinden ödeyecek bunun büyük bir kısmını. Dolayısıyla böyle komik bir şey olabilir. Yani ben seçilemeyeceğine karar verip çekilebilir. Şimdi bu işin biraz afaki kısmı ama böyle bir durumda var bu. Ekonominin ne kadar önemli olduğunu, bir faktör olduğunu gösteriyor. Artı Trump'ın kampanyasının çok daha iyi örgütlü olduğundan ve daha iyi şu anda daha şimdiden 80 milyon dolarının olduğunun kasasında konuşuluyor. Cumhuriyetçi Parti'yi arkasına almış vaziyette şu anda. Bunlar olumlu, onun açısından olumlu gelişmeler. Ama diğer taraftan Trump'a oy veren kesimin demografiğinde bir bozukluk, bir gerileme var. Toplam seçmen içindeki oyların oranlarında 2020'ye geldiğimizde İlginç bir şekilde böyle bir 5 puanlık falan bir düşüş olması gerekiyor. Bu arada yeni bir genç seçmen grubu giriyor demografinin içine ve bu gelenlerin, gençlerin ağırlığı Trump'a değil demokratlara oy vermek durumunda ve üniversitelerde ve gençler arasında ciddi bir radikalleşme dalgası yaşanıyor. Yani Demokrat Parti'nin de solunda bir dalga var. Öyle bir dalganın tabii ki etkileri geri kalan gençliğe doğru gidecek demektir. Bu anlamda bir sürü faktör bir arada çekirdek desteği sürmekle birlikte bu yetmiyor tabii ki. 3-4 tane önemli merkezde, işte bunlar hangileri? Pensilvanya, Wisconsin, Florida ve Michigan'da delegeler kazanması gerekiyor. Fakat %50'nin altındaymış Washington Post'un aktardığına göre, pardon, Wall Street Journal'un aktardığına göre şu anda desteği. Dolayısıyla çok bulanık bir resim var. Ama kazanamaz demek de zor. Mutlaka kazanacaktır demek de zor. Daha yani 16 ay var şu anda itibaren.
Tabii. Şimdi bu tartışmalarda benim en ilgimi çeken çok acayip bir şey de aslında bir dönüşüm de var galiba. Eski bildiğimiz Cumhuriyetçi Parti Amerika'da onda bir Trump'la birlikte diyelim bir dönüşüm söz konusu. Daha dünyaya açıkken Amerika'da hani siyasette ekoller sıralanır, işte Jackson'cı efendim şucu bucu diye böyle 4 tane başkandan yola çıkarak liberal kanattan tecritçilere uzanan bir hat çizilir. İşte Obama Amerikan demokrasisi Amerika'ya özgü koşullarda doğmuştur, onu hani dünyaya da ihraç edemeyiz diyen ama diğer yandan da liberallerle ittifak eder, her başkan da başkalarıyla ittifak eder falan böyle tezler vardır. Şimdi burada partiler düzeyinde baktığımız zaman bir de Amerika'daki sıkıntılardan demokratlar arasında böyle sosyalizme yakın söylemler de çıkıyor ortaya. Ama biz Demokrat Parti'nin işte sosyalist olmadığını çok iyi biliyoruz. Hem gerek Amerika içinde hem dışarıya yönelik politikalarını, yani Hillary Clinton'la sosyalizmi bir araya getirmek mesela mümkünatı olan bir şey değil. Bernie Sanders en hani zorlarsak diyelim Amerikan tipi belki diyebiliriz. Fakat Trump da taktı buna. Radikal sosyalistlikle falan suçluyor. Oradan Latin Amerika, Küba, Nikaragua, artık geri kalan 2-3 tane Venezuela'da durum vahim gerçi ama ülkeyle bir takım paralellikler kurarak bir Amerikan toplumuna komünizm sosyalizm öcüsü evet. Gösteriyor.
Ama yani şöyle, bütün bu diktatöryal, otoriter eğilimli popülist liderler toplumu kutuplaştırarak ilerlemeyi tercih ediyorlar. Ne kadar hatlar kesir olursa, gri ortadan kalkarsa, biz bunu Türkiye'den de biliyoruz. Gri ortadan kalkarsa bu keskinlik içinde demagojinin ya da ne bileyim fazla düşünmeden karar vermenin rolü artıyor. Bu anlamda Trump'ın ve de sadece Trump'ın değil, bu şimdi Muhafazakar Parti içinde de çok yayılmaya başladı bu. Bu sosyalizm korkusu, komünizm korkusu. Bu konuda hatta geçen yılın sonunda bir de rapor yayınladılar. Amerika'da yükselen komünizm diye. Şimdi bu doğru değil ama öbür taraftan da biliyoruz ki Sosyal Demokrat Partilerin içinde her zaman komünistler yaşarlar girip orada. Ve onu sağa veya sola doğru gitmesinde rol oynarlar. Şimdi hem ekonomik gelişmelerin sonucu, hem kültürel gelişmelerin ve kültür savaşlarının keskinleşmesinin sonucu sosyalist eğilimliler ya da sosyal demokratlar yeni hareket alanı buldular kendilerine Demokrat Parti içinde. Cortez'in seçilmesi iyicene canlandırdı bunu. Bernie Sanders'ın geçen sefer kendi parti içinde önemli bir oy alması ve bugün de önemli bir taraftarların olması resmi dışarıdan bakınca biraz sola doğru büküyor. Yani gerçeğin azıcık ötesine doğru büküyor. Çünkü sosyalistler de kendilerini iyi ifade ederler ve çarpıcı bir şekilde ifade edebilirler ki tam da öyle oluyor. Gittikçe sağa kaydığı için Amerikan muhafazakarlığı kendilerinden olmayan herkesi komünist olarak görmeye başlıyorlar, bu geleneksel
evet.
olarak durum böyle.
Evet.
Yani LGBT haklarını savunsan da komünist oluyorsun. Kürtajı da savunsan da komünist oluyorsun.
Evet.
Yani böyle bir geniş bir şey var
evet.
orada. Hani ateistim diyorsan zaten hemen komünist oluyorsun. Yani kutuplaşarak gidiyor. Bu tabii ki çok tehlikeli Amerika gibi bir ülkede kutuplaşmanın gittikçe derinleşmesi.
Peki hocam, biraz da Türkiye tarafına yavaş yavaş getirmek açısından soracağım. Şimdi bizim de bölgede öncelikle durum biraz karışık. Tabii ki Türk dış politikası bütün başlıklarda çok sıkışmış gözüküyor ama en başta çok tehlikeli de bir döneme girdiğimizde saptamak lazım. Trump'ın ne yapacağını bilememekten kaynaklanan kah bir savaş riski yaratıyor hakikaten bölgede. Hem küresel düzeyde Rusya ve Çin bağlamında, hem bölgesel düzeyde İran üzerinden bir takım İran ve Körfez üzerinden suları ısıtıyor ve bir yandan da Orta Doğu'da tabii Filistin-İsrail meselesini çözme hamleleri var, yapmaya da çalışıyorlar. İşte her şey oraya dayanıyor dedikleri İsrail'in varlığını sorgulamak bağlamında. Önce Türkiye etrafındaki resmi sorarak başlayayım, sonra 23 Haziran ve hani bizim akıbetimize dair tamamlamak istiyorum.
Türkiye üzerindeki resim birazcık değişerek, anladığım kadarıyla yine Büyük Orta Doğu Projesi'nin başlatıldığı döneme benzemeye başladı. O zaman ana aktör, bölgede önü kesilmeye çalışılan ana aktör Rusya'ydı o bölgede. Şimdi esas olarak daha uzun dönemli ve Çin bunun yanına eklenmiş vaziyette. Tartışma konusu, Amerikalılar açısından bir kaygı konusu. Ne de olsa hala kapitalizm bir hidrokarbon kapitalizmi, gaz ve petrol kaynakları. Burada aynı zamanda Orta Doğu biliyorsunuz doğrudan Afrika'ya bağlı. Arap dünyası Kuzey Afrika'ya bağlı ve o da aşağı doğru Sahra Altı Afrika'sına doğru bağlı. Ve burası da çok ciddi bir yani Büyük Orta Doğu artı Afrika gibi bir coğrafya ve bu da yukarı doğru Afganistan'a kadar uzanan bir coğrafya söz konusu. Ve bu coğrafyada işte biliyorsunuz tek kuşak tek yolun Avrupa'ya giriş yeri, giriş noktası aynı zamanda. Şimdi bu nokta üzerindeki yani Amerikan güvenlik kuruluşu bu konuya hızla geri dönüyor. Dolayısıyla Trump'ı aşan bir durum var burada. Trump geçenlerde bir gazeteciye konuşurken şey demiş. Ya benim etrafımdakiler beni zorla savaşa doğru itiyorlar. Rahatsız. Çünkü açıkçası kendi kavramı Trump'ın anlama ve yorumlama düzeyinin çok üstünde bir karmaşıklık var orada. Evet, tam yanındakiler ise bu karmaşıklığa özellikle Bolton başından beri vakıf olan ve bu karmaşıklığa müdahale etmek için bir kendi kafasına göre bir yöntemi olan birisi. Ve başkaları da var orada. Şimdi dolayısıyla Türkiye böyle bir dünyanın içinde. Rusya'nın bölge hakkındaki yaklaşımları oldukça belirgin ve berrak ve dış politikası çok deneyimli insanların elinde. Yani Dışişleri Bakanlığı düşünmek yeter zaten. Yani Rusya'nın. Çin son derece iyi yetişmiş siyasetçiler tarafından yönetiliyor. Çünkü orada Komünist Partisi'nin kendi iç seçme ve rekabetleri içinde iktidara kadar yükselebilmek için çok becerikli olman siyasi olarak. Yani çok yani itin iti yediği yer orası, yani orada yaşayabilmek için. Şimdi İran çok derin bir devlet geleneği olan bir ülke. Ne kadar zorlanırsa zorlansın bir dış politikayı 30 senedir sürdürüyor yalpalamadan. Şimdi böyle bir ortamın içinde açıkçası dış politikasının ne olduğu belli olmayan bir ülke durumunda Türkiye. Ve son 20 yılda dış politikada herhangi bir, yani kafamı çatlatıyorum, düşünüyorum, bir dış politika zaferi bulabilir miyim diye dış politikada. Bulamıyorum. Varsa yani siz bana söyleyin ama ben bilmiyorum.
Zafer olmadığı gibi fiyasko çok hocam, zafer olmadığı gibi. Yani gerçekten en son Amerika, yani öyle bir resim oldu ki işte Membiç ve Suriye'nin kuzeydoğusu pazarlıkları yapılırken kendimizi Doğu Akdeniz'de hakikaten Türkiye, bir ABD, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve çevrelemesi içerisinde buluyor ve burada diplomasiyi de konuşturabilecek durumda. Yani askeri güç, caydırıcı güç vesaire denilse, işte S-400 yüzünden F-35'in gelmemesi değil, F-16'lar uçamayacak hale gelebilir. Hani hakikaten bütün güç dengelerini etkileyecek korkunç bir karmaşa yaratılmış gibi geliyor bana da açıkçası dış politikada.
Şimdi şöyle bir durum var tabii Türkiye açısından. Türkiye'deki yönetim bütün bu karışıklığın üstüne bir de İstanbul'u kaybetti. Şimdi İstanbul'u kaybetti. Erken seçim yapmak mümkün değil şu anda. Yani anladığım kadarıyla teknik olarak da mümkün değil. Yani isteyebilir insanlar ama meclisten de geçiremeyiz. Geçiremezler insanlar ve Erdoğan da niye 4 senesi varken erken seçime gitsin? Şimdi bu gerginlik ortamında 4 sene kalmak durumunda. Ekonomi gittikçe zorlaşıyor. Hiçbir çözümleri, ekonomi krize karşı bir çözümleri yok. Gittikçe çukur derinleşiyor. Bu noktada geçen gün bir panel vardı ve orada Morton Abramowitz konuşurken Türkiye'nin çok gergin bir döneme giriyor. Türkiye'nin çok tarihinde karanlık olaylar vardır. Ben korkuyorum açıkçası dediğini duydum. Diyor ki yani ve esas olarak da Doğu Akdeniz'den korkuyorum diyor. Şey yapabilmek için. Yani çünkü böyle durumlarda otoriter yöneticiler bayrak sallamak işlerine gelir.
İçeriği şey yapmak için.
Pekiştirebilmek için ve de ülke içinde daha baskıcı yöntemleri uygulayabilmek için bayrak sallamak çok yararlıdır. Şimdi bu Suriye ve Irak'ta olamadı bu işler. Şimdi patlayıcı madde haline gelmiş bir Doğu Akdeniz var. Yani bölgenin bütün ülkelerini sana karşı ittifak halinde getirmek de bir başarı ters tarafından gelerek yani. Yani fiyaskodur esas olarak tabii. Şimdi dolayısıyla çok zor bir durumda Türkiye. Yani hem içeride siyasi olarak yönetilmesi çok zor bir durum var. Bir taraftan ordunun yarısı terhis ediliyor. Öbür taraftan eğitim sisteminin nereye gittiği belli değil. Öbür taraftan mali kaynaklar ne oluyor? İktidardaki partinin içindeki gerginliklerin nereye, nasıl dışa vuracağı belli değil. Yani son derece vahim bir durum ve bu durum içinde biz bölgede büyük güçlerin birbirine sürtüştüğü bir döneme giriyoruz.
Hocam bir de bu sürtüşmenin içerisinde bir de nükleer seçenek de devreye sokuldu. Görmüşsünüzdür muhtemelen Amerikan Savunma Bakanlığı, ya beni de o kaygılandırıyor açıkçası. Belki bunu bir hani caydırıcılık unsuru diye bir hafta boyunca açık bırakmışlar. Yeni nükleer doktrini update ederken, güncellerken nükleer silahlarla bir sonuç alabiliriz. Gayet de istikrarlı bir istediğimiz istikrarlı ortamı yaratırız diye de bir cümle yerleştirmiş Pentagon. Hakikaten işte silah uzmanları hemen tespit etmişler, sonra da kaldırıldı ama Amerikan yönetiminin ve tabii şimdi Trump'ın yeniden seçilmesiyle bu olasılık bir yere gider mi bilemiyorum tabii. Hakikaten sağ solu belli değil ama Trump'ın etrafındaki şahinleri, onların işte İran bakışlarını da bilerek söylüyorum. Bir nükleer seçeneği bu şekliyle dünyanın gündemine sokmak bile... Bu kadar silahsızlanma anlaşmalarında sıkıntı varken, Amerika tek taraflı çekilmişken, bir de üstelik böyle bir şey yapmak, kendi hegemonyasının peşine düşmüş bir manzara çizerken çok tehlikeli değil mi hocam? Yani hakikaten insan ürküyor çünkü nükleer silah bu nihayetinde, hani geri dönüş falan da yok yani.
Bu nükleer silahlar gittikçe de kapasiteleri artan nükleer silahlar. Yani bunlar 30 sene önceki, 40 sene önceki nükleer silahlar değil. Gittikçe büyüyor kapasiteleri. Yenileniyorlar sürekli. Şimdi yeni modern teknolojiler geliyor. Dolayısıyla bunları hedefe ulaştırmanın hızı artıyor. Hipersonik füzeler devreye girmeye başlıyor. Dolayısıyla dünyanın bir ucundan öbürüne 1-2 saatte ulaşmak mümkün hale geliyor filan. Şimdi geçen sefer tarihte daha düşük oktanlı olmakla birlikte böyle bir yere geldiğimiz zaman büyük savaşlar çıktı. Şimdi dünya ekonomisinin çapı çok daha büyük. O zamanlar işte Afrika, Asya filan
fethedilmemiş yerler vardı.
Geri ekonomilerdi. Şimdi oralar da dünya ekonomisine entegre edilmiş vaziyette. Çin gibi çok muazzam büyük bir şey var. Yani hem teknolojik olarak hızla ilerliyor. Finansal kaynakları çok yüksek. Çin'den çıkan filmlere baktığınız zaman egemen ideolojinin olağanüstü bir ulusalcı ya da milliyetçi ve otoriter bir yönde gittiğini görüyoruz. Yönetimi çok sıkı. Yani Komünist Partisi yönetimi demokratik parlamentoda 5 ayda seçim kararı almak gibi değil. Bu anlamda çok tehlikeliyiz. Yani buna neresinden baksak hafifletici bir şey bulmak çok zor. Hani oturup anlaşmalar, diyelim ki 3 tane büyük güç oturdu anlaştı. Yok öyle bir şey işte. Ne zaman bir araya gelseler anlaşmadan ayrılıyorlar.
Evet, bu
çünkü
G20
arkalarındaki ekonomik modeller izin vermiyor anlaşmalara.
Evet, bu G20 zirvesi için de iyimser olmak için bir gerekçe pek fazla yok. Şimdi geçtiğimiz günlerde işte Moskova'ya gitti Çin lideri Putin'le beraber. Özellikle de bu hani küresel düzeni Amerika'nın bozmasından da şikayet ediyorlar. Hani bir takım uluslararası kurallar var ama artık hiç işlemez hale geliyor.
Amerika kendisi bu kuralları teker teker söküyor. Yani o kurallar kendisine engelleyici olduğunu düşünüyor. Bu da çok tehlikeli bir anlayışın egemen olduğunu gösteriyor orada.
Ya kapitalizmin kuralına Amerika'nın kendisi uymayınca ya da bu kendi kurduğu İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin bizatihi taşlarını kendilerinin döşedikleri düzene kendileri uymaz hale gelince işler iyice karışıyor. Ve son şeyi de not olarak belki görmüşsünüzdür bilmiyorum. The Guardian gazetesi aynı şekilde New York Times gazetesi ulusal güvenlikle ilgili haberlerini onay alarak yayınlamışlar mesela. Şimdi biz tabii Suriye ile ilgili
hangi falan haberleri duyamadım.
Ulusal güvenliği ilgilendiren haberleri. Şimdi Türkiye'de çok yakınıyoruz basın özgürlüğü vesaire diye ama aslında gayet de yapılıyor işlerine geldiği ölçüde. Hani özgürlüklerden bahsediliyor, liberal özgürlüklerden ama kendi kuralları, kendi anane haline gelmiş şeylere kendileri riayet etmez bir tablo çıkıyor. Tamamen çıkarlar yüzünden.
Tabii. Yani çok çok belli Amerikan egemen sermayesi ve egemen sınıfı ve bunun temsilcileri Amerika'nın geleceği konusunda çok korkuyorlar şu anda. Bu karanlık işlerin yapılması için bir reçete bu. Yani her zaman tarihte yükselen, yani bu Peloponez savaşlarından beri böyle, yükselen güç karşısında var olan güç korkmaya başladığı zaman kendi geleceği konusunda savaşın zemini oluşmaya başlıyor.
Bir de üstelik şimdi nükleer tehlike de var başımızda ya da en azından hissettiriliyor çok acıklı.
Bir de uzayda
silahlandırılıyor.
Evet. Kapasite de var şu anda.
Evet. Çok parlak bir yere
yani
gitmiyoruz.
Dünyayı getirip tam da küresel ısınmanın artık kontrolden çıktığı bir yerdeyiz. Yani şimdi düşünsenize bir savaş ortamının küresel ısınmaya yapacağı katkıyı da göz önüne alalım. Yani uygarlığın sonuna geldik.
Evet, oraya doğru bir ilerleme.
Yani buna çok kötümser bir laf bu. Hadi bunun karşısında iyi bir laf bulalım. Bulamıyoruz iyi bir karşıt. Eğilim buna karşı düşündükçe.
Evet, biz haklısınız hocam.
Tabii ki yani. Ama yok bulamıyoruz. Gelmiyor benim aklıma.
Düşünmeye devam edeceğiz, zorlamaya devam edeceğiz herhalde ama çok da kolay olmayacak gibi gözüküyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bayağı bir ufuk turu yapmış olduk. Hem G20 zirvesinden hem küreselleşmeden girdik. Hakikaten çok gidişata etkileyecek ülkelerdeki durum. Brexit'i soramadım size aslında ama o da önemliydi. Biraz daha vaktimiz var, onu sonraya konuşuruz diye düşündüm. İçeride bir liderlik kapışması olduğu aşikar. Britanya'da da gerçekten renkli şeylere gebe gibi bir manzara da var. Onu...
Burası tımarhaneye dönüştü.
Evet.
Konusunda.
Evet. Hocam onu ayrıca bilahare diyeyim.
Ayrıca
evet, izinden dönüşte konuşuruz onu. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza tamam, sağlık diyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, bugün biraz daha uzun özel bir eksen yaptık. Biraz G20 zirvesi vesilesiyle hem küresel gidişatı anlamaya çalıştık hem bir takım kilit ülkelerdeki olası gelişmeler, faktörler, stratejik duruşlar, tercihler, onlara bakmaya çalıştık. Tabii Amerika bunda öne çıkıyor. Bu konuda yakın zamanda yazıları da çıkmıştı. Ergin Yıldızoğlu hocanın, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, aynı zamanda iktisatçı, Londra'yı da çok iyi biliyor, orada yaşıyor zaten. Küresel makroekonomik çözümlemeler önümüzdeki süreçlerde hakikaten daha da önemli hale gelecek. Dünyadaki gidişatı anlamak için. Dünyadaki gidişatı anlamak şu açıdan önemli. Memleketin nereye gittiğiyle çok yakından önemli. Yani dış politika, dünyada olan olaylar deyip artık geçebileceğimiz bir şey değil. Tamamen entegre, iç içe her şey. Dolayısıyla biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem haberleri verirken hem yorumlarken, değerlendirirken. Bugün de bunu yapmaya çalıştık efendim. Eksenin sonuna geldik. Ben bir süre yokum. Bir yıldır haftanın beş günü hep sizinle birlikte burada haberleri, dünyada olup bitenleri anlatmaya çalışıyoruz. Haberleri aktarmaya çalışıyoruz. Değerlendirmeler alıyoruz. Farklı değerlendirmeler almaya çalışıyoruz. Başka tek bir görüş değil de birden fazla görüşü yansıtmak için de uğraşıyoruz hep birlikte. Biraz yoruldum açıkçası bir yıldır. Bir ay kadar kaçacağım ama sonra döneceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eksenden bir ara için sizden müsaade istiyorum. Bir şarkıyla da veda edelim. Çok sevdiğim bir şarkı benim. Geçenlerde de çalmıştım aslında ama bununla bitireyim istiyorum ya da ara vereyim istiyorum. Maybe I, Maybe You Scorpions'dan gelsin. İzin sonrası görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Maybe I, maybe you can make a change to the world, reaching out for us all. It's kind of lost in the dark. Maybe I, maybe you can find the key to the stars, to catch the spirit of hope, to save one hopeless heart. You look up to the sky with all those questions in mind. Of your heart in a world full of pain, someone's calling your name. Why don't we make it true? Maybe I, maybe you, maybe I, maybe you, maybe I, maybe you.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir dengeliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.